Şimdi özellikle Erbakan hocamın, Allah rahmet eylesin, aile hayatına vakıf olacak kadar bir bilgim yok. Gece hayatını, yani onun ibadetini yorumlayabilecek kabiliyetim yok. Toplantılarda, benim tercüman olarak yanında bulunduğum zamanlarda, belki 3-4 özel konuşmamızda tanıdığım şeylerde onun ibadet hayatını, Müslümanlığını yorumlamaya yeterli değil. Ama liderleri uzaktan seyreden bir Müslüman olarak ona yön veren itikadını konuşmalarından, tavırlarından izlemiş birisi olarak söyleyebilirim ki bana göre Erbakan hocamızın, Allah rahmet eylesin, Müslümanlığı, inandığı değerleri bütün dünya çapındaki kimliğine rağmen modernize olmamış olması çok değerli benim için. Yani filan Avrupa ülkesinde 2 ay kalmış birisi döndüğünde konuşurken zedelenmiş olarak konuşabiliyor. Mesela çok rahat bir şekilde Avrupa'da doktora yapmış birisinin ilim, İslami ilimlerden birisinde de olsa Avrupa'da doktora yapmış birisi burada veya Arap ülkelerinde doktora yapmış birine göre hemen modern tavrından belli olur. Erbakan Almanya'sından vesairesine kadar, İsviçre'sine kadar Avrupa'da yaşamış biri olarak bir tasavvuf şeyhi gibiydi konuştuğunda. Yani tamir görmemiş, etki görmemiş bir Müslümanlığı vardı. Ben özel sohbetlerimizde gençler Erbakan hakkında sorduklarında o Osmanlı'ya benziyor demiştim. Osmanlı da Osman Gazi'den son Vahdettin'e kadar Maturidi'ydi, Hanefi'ydi, teyemmümünden, abdestinden, orucuna kadar, itikat meselelerine kadar Osman Gazi'de başladığı standartta bitirdiler. Yani sadece tarihi süreç olarak söylüyorum. Erbakan hocamız da rahmetullahi aleyh mesela tasavvuf erbabı insanlarla oturup kalkıyordu. O bir talebe iken ki halini en sonuna kadar korudu. Taviz vermeyen, modernizasyonu kabul etmeyen, dini üzerinde, dini anlayışı üzerinde, deyim yerinde ise, yani bu gelenek kelimesini kullanacağım ama basit bir gelenek anlamında değil. Yani Osmanlı'dan sonraki o hilafet dönemine ait akidevi düşünceleri, fıkıh düşünceleri Erbakan'ın hiç değişmedi. Ama verdiğim örneklerde de işaret ettiğim gibi filanca adam Avrupa'ya doktoraya gittikten sonra sünnetleri kılmıyor oldu. Halbuki Erbakan farz yetişecek yetişmeyeceğe bakmadan sünnetleri ihmal etmeyen biri. Biz öyle gördük Erbakan'ı mesela. Halbuki sünnet kılınması da olur, yolcusun mesela. Erbakan için bu taviz verilemez bir şey. Yani sünnetleri uygun. Onun hoca efendilerin önünde oturuşu, şeyhlerin önünde oturuşu da bir başka özellik. Yani dizüstü. Biz talebeydik mesela. Birkaç toplantıda biz ayaklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. O yaşıyla, o kilosuyla o öyle oturdu kaldı mesela. Hoca efendilerin önünde talebe gibi oturdu. Bir profesör olarak, ilim adamı olarak, siyaset adamı olarak belki de ondan daha yaşlı olmayan bir hoca efendinin önünde, bir şeyhin önünde oturuşu onun bu hoca efendiler büyüğümüzdür tarzındaki anlayışı bozmamasından kaynaklanıyordu. Benim imrendiğim, belki de hala taklit edemediğim bir özelliktir. Yani büyüklerini nasıl gördüyse öyle tuttu. Akide olarak ne anladıysa öyle bıraktı. Fıkıh olarak ne öğrendiyse öyle yaşadı. Tavizci olmadı. Mesela Erbakan namazları cem etmedi. Halbuki bir sürü diğer mezheplerin insanlarıyla oturdu. Onlar cem ediyor. Erbakan cem etmeye yanaşmadı. Niye yanaşmadı? Onun öğrendiği fıkıh geleneğinde cem etmek yok. Bu onun büyüklüğü, titizliği, hassasiyeti olarak yorumlanabilir. Ben öyle bir Müslüman olduğuna şahit oldum. Büyüklüğünü hak ettiği veya büyüklüğünün içini doldurduğu özelliklerden biri de bu olsa gerek.